bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. 2. Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. 1. Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda 2. Korintoslara mektup 9. bölüme geldik. Konu Yeruşalim'deki fakir inanlılar için bağış toplama. Bu bölümde 8. bölümdeki konuya devam ediliyor. 8. bölümde verme lütfu vardı. Şimdi önümüzde Mesih inanlılarının verişinin ne olduğu bulunmakta. Kutsallara yapılacak bir yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yoktur çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Siz Ahaya'dakilerin geçen yıldan beri hazırlıklı bulunduğunuzu söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle övünüyorum. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda sizinle ilgili övünmemiz boşa çıkmasın. Ama dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşleri yanınıza gönderiyorum. Öyle ki bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulursa sizler bir yana bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım. Bu nedenle yanınıza önceden gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere rica etmeyi gerekli gördüm. Öyle ki armağanınız bir cimrilik değil bir cömertlik örneği olarak hazır olsun. şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. 2. Korintoslara mektubun 1 ile 6. ayetleri böyle diyor. Armağana cömertlik örneği dediğine dikkat edin. Bu onun Tanrı'nın onların yüreklerinde işlediğinin kanıtı olan cömertçe bir armağan olacağını belirtiyor. Pavlos, Efesli önderlerle konuşurken onlara da aynı şeyi hatırlatmıştı. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rabbisa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim demişti. Belli ki vermek almaktan daha büyük mutluluktur sözü Rabbisa'nın sürekli olarak kullandığı bir sözdü. Günümüzde çok kullanılıp az uygulanan bayat bir söz haline geldiğini biliyorum. Vermek sizi almaktan daha çok mutlu edecektir. Verdiğiniz zaman bu sizi nasıl etkiliyor? İşte günümüzde sizler ve benim için bir asit testi. Az mı ekiyoruz, o şekilde mi veriyoruz? Bir çiftçinin bir toprağa bol bol ekip bol bol hasat aldığını düşünelim. Bir sonraki yıl bu kadar çok ekip tohumları ziyan etmenin bir yararı yok. Bu yıl tohumun yarısını saklayıp sadece yarısını ekeyim dediğini düşünün. Bunun çok az ürün vereceğini her çiftçi bilir. İlke dostum, az ekenin az biçeceği, çok ekenin de çok biçeceğidir. Az eken az biçer, bol eken de bol biçer sözü bu yaşamın her alan için bir ilkedir. Bugün bazılarımızın fakir olmalarının nedenlerinden biri de Rabbin işi konusunda elimizin çok sıkı olmasıdır. İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. 9. bölüm 7. ayet. Yüreğin derinliklerinde vermeniz gerektiğini düşündüğünüz miktar, vermeniz gereken miktardır. Ama test şuradadır. İsteksizce değil. Tanrı kimsenin gönülsüzce vermesini istemez. Bu ne demektir? Tanrı kendiniz için tutmayı yeğlediğiniz bir kuruşu bile istemez. Dostum, Tanrı isteksizce verirseniz bunu vermeyin demekle kalmaz. Aynı zamanda zorla vermenizi de istemez. İsteklice ve sevinçle vermediğiniz sürece hiçbir şeyi vermenizi istemez. Bazı insanlar vermem gerek çünkü herkes veriyor ve eğer ben bir şey vermesem kötü gözükecek, ayıp olur derler. Bu zorla vermektir ve Tanrı bu türden vermeyi istemiyor. Tanrı sevinçle vereni sever. Bu toplantının en mutlu kısmı olmalıdır. Eğer sevinçle vermiyorsanız Tanrı bir şey vermenizi istemiyor. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir diyor Paulus 2. Korintoslara mektup 9. bölüm 8. ayette. Rabbin işine verdiğinden ötürü parasız kalan kimseyi tanımıyorum. Belki vardır ama ben hizmetim sırasında onlarla hiç karşılaşmadım. Tanrı'nın sizi bereketleyeceğine inanıyorum. Size verdiği bereketlerin her zaman maddesel bereketler olduğuna inanmıyorum. Birçok kişi Tanrı'yı maddesel bir bereket verme vaadinde yakalayabileceklerini düşünürler. Bence bunu yapamazsınız. Bizi her türlü ruhsal bereketle bereketlemeyi vaat etmektedir Rabbimiz. Nitekim diyor Paulus 2. Korintoslar 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle yazılmıştır. Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi. Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. Bu, Mezmur 112'den bir aktarmadır değerli dinleyicilerimiz. Rab'den korkan ve fakirlere veren kişinin mutlu olduğunu söyler. Bizlerin, bizim kadarına sahip olmayanlarla paylaşmamız gerekir. Ben, toplulukta cemaatimize bakmamız gerektiğine inanıyorum. İnsanlarla paylaşabilmemiz için bir sürü fırsat vardır. Birçok Mesih inanlısı, misafirperverlik armağanına sahiptir. Ve bu gerçekten de bir armağandır dostum. İnsanları evlerine çağırırlar ve onlara kendilerini rahat hissettirirler. Sık sık müjdeyi paylaşmak üzere insanları inanlılar topluluğuna ilk getirenler onlardır. Sonra da evlerine yemeğe götürürler. Bu, tanıklık etmenin harikulade bir yoludur. Misafirperver olmak. Yalnız insanlara ve paydaşlık özlemi çeken insanlara erişmenin yoludur bu. Paulus, bol bir hasat alacağını bildiği için ölçek ölçek tahıllı ekmekten çekinmeyen çiftçi örneğini veriyor. Çiftçinin tahılının ürün vermesini sağlayan Tanrı'dır. Sizin kendisi için yaptığınız her şeyi arttıran Tanrı'dır. Bu yüzden dostum, Rabbin işine vermekten korkmayın. Bir keresinde genç bir adamı vermemeye teşvik ederken yaşadığım bir şey var. Yeni kurtulmuştu, yani yeni iman etmişti ve o kadar çok veriyordu ki kendi ailesi için yeterince para ayıramıyordu. Kutsal kitap, kendi ailemize bakmazsak imansızdan beter olduğumuzu söyler. Kendisine bu ayeti gösterdim ve ailesinin gereksinmelerini karşılaması da gerektiğini ve bundan sonra Rabbe cömertçe vermesi gerektiğini söyledim. Tanrı'nın sözü, kendi ailemize bakmazsak imansızdan beter oluruz diyor. Tanrı bu verme konusunda bile aşırılığa kaçmamamızı söylüyor. Değerli dostum, dengeli olmalıyız. İyi ve sağlam bir sağduyuya ve iyi adanmış bir yargıya sahip olmalıyız. Her alanda aslında dengeli olmalıyız. Her durumda cömert olasınız diye diyor Paulus 2. Korintoslar 9, 11-12'de. Her yönden zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksikliklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle zenginleşiyor. Verdiğinizde bu insanların sizin için Tanrı'ya teşekkür etmelerine neden olur. Övgü ve yüceliği alacak olan Tanrı'dır. Bunlar diyor 2. Korintoslar 9:13'te içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve herkesle malınızı cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar. Bir inanlı bana şunu dedi. Sizin kentinizden bir imanlı aile bana karşı çok cömert davrandılar. Onlar için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Paulus da dostum bunun böyle olacağını söylemişti. Bu inanlı bu aile için Tanrı'ya teşekkür ediyordu. Herhangi bir yerde biri sizin cömertliğiniz için Tanrı'ya teşekkür ediyor mu? Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütfundan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. 2. Korintoslar 9, ayet 14. Vermek bir lütuftur dostum. Evet, vermek bir lütuftur. Bizlere ondalık vermemiz emredilmemiştir. Bu, yasa altında yapılan bir şey değildir. Bir lütuftur, kayradır. Tanrı bizden durumumuza göre bir lütuf olarak vermemizi ister. Bazı inanlılar ondalıktan çok daha fazlasını vermeliler. Diğer inanlılar hiç verecek durumda olmayabilirler. Ama bizler elimizden geldiğince vermeliyiz. Şimdi Paulus verme konusunu şöyle noktalar. Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun. 2. Korintoslar 9 ayet 15. Ne kadar veriyorsanız verin. Tanrı'nın verdiği gibi veremezsiniz. Tanrı sözle anlatılmayan bir armağan vermiştir dostum. Kimsenin verdiği herhangi bir armağan, Tanrı'nın kendi oğlunu bizim yararımıza ölmesi için verdiği bir armağanla hiçbir zaman kıyaslanamaz. Tanrı bizleri, biz günahlı insanları o kadar çok sevdi ki biricik varlığı olan oğlunu İsa Mesih'i verdi. İşte İsa Mesih bizim kurtulmamız için kendisini sundu, verdi. Bunun üzerinde bir an düşün kardeşim. 8. bölüm 9. ayette söylediklerimize yeniden döndük. Zengin olduğu halde cenneti bıraktı. Kim? Tanrı oğlu İsa Mesih. Bütün yüceliği bıraktı. Ve bu dünyaya bir müjdeci olarak geldi. Sadece yaşamak için değil, aynı zamanda yaşamını ölerek sizin için vermeye geldi. Bir çarmıhta ölmeye geldi. sizler ve ben dostum, sonsuz yaşama sahip olalım diye hunharca bir şekilde öldürülmeye geldi. Evet, İsa Mesih çarmıhta senin ve benim günahımız için öldü, canını verdi. Canını sizin ve benim günahlarımızın kurbanı olarak sunmaya geldi. Tanrı işte böylesine bizlere değer verdi. Tanrı böylesine bizleri sevdi, bizim kurtulmamız için kendi varlığını verdi. Evet, bugün İsa Mesih'e iman eden kurtuluyor, günahları bağışlanıyor. Bu verme Tanrı'nın oğlunun canına mal oldu. İbraniler kitabında bunu kendisini bekleyen sevinç uğruna yaptığı söylenmiştir. Dostum, o harikulade görkemli kurtarıcıdır. Evet, İsa Mesih harikulade görkemli yüce bir kurtarıcıdır. Onu asla aşağı bir düzeye koymayın. O parlak sabah yıldızıdır. O bizleri kurtaran Tanrı oğludur. Tabii buradaki oğul, Tanrı oğlu ruhsal anlamdadır. Evet, o bizleri kurtaran Tanrı oğludur. O sizin ve benim için sözle anlatılamayan armağandır. Tanrı seni ve beni o kadar çok sevdi ki bizim kurtulmamız için oğlunu verdi. Bu vermenin en yüksek doruğudur. Şimdi 10. bölüme geldik, 2. Korintoslar mektubun. Konu Pavlus'un elçiliğinin kanıtlanması. Şimdi bu mektubun son büyük kısmına geliyoruz. Bu bölüm elçi Pavlus'un çağrısı hakkındadır. İlk kısma imanlının yaşayışı, ikinci kesime inanlının verişi adını verdim. Bu üçüncü kesime de inanlının koruması adını veriyorum. Pavlus'un inanlının verişi hakkında yazmaya başladığında bu radikal bir değişiklikti. Şimdi tamamen yeni bir kısma geldik ve bu ton ve stil bakımından o denli radikal bir değişim oluşturmaktadır ki birçok eleştirmen bunun üçüncü bir mektubun başlangıcı olduğunu düşünmektedir. Doğrusu ben bu teoriyi kabul edemem. Ton değişikliği başka bir şey temel alınarak kolayca açıklanabilir. Gördüğümüz gibi Korintos'taki kilise, yani inanlılar topluluğu, bölünmüş bir topluluktu. Pavlus onlara ilk yazdığında, kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim diyor. Kilisedeki büyük çoğunluk Pavlus'un otoritesine saygı duyuyordu. Pavlus'a karşı çıkan ve otoritesini reddeden bir azınlık vardı. İlk 9 bölümde çoğunluğa hitap etmekte olduğu görülüyor. 10. bölüm, 11. bölüm ve 12. bölümlerde azınlığa hitap ediyor. Bu ışıktan karanlığa bir değişim gibidir. Bu bölümde elçinin sevgi dolu büyük kalbini, bir müjdeci ve bir insan olarak kalbini açtığını göreceğiz. Onu daha önce tanımadığımız bir şekilde tanıyacağız. Çünkü bu kısımda elçiliğini savunuyor. Sizinle birlikteyken ürkek ama aranızda değilken yiğit kesilen ben Pavlus, Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum diyor 10. bölümün 1. ayetinde. Pavlus'un onları düzeltmek için sert bir mektup yazdığını hatırlıyorsunuz. Azınlık onu şiddetle eleştirmişti ve Pavlus büyük şeyler yazıyor ama aramızdayken bir hiç diyorlardı. Pavlus onlara Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla yalvarıyor. Pavlus Korintos'a bir çadır yapımcısı olarak gelmişti. Kimseye yük olmuyordu ve olmak da istemiyordu. Bütün gün pazar yerinde çalışıyordu, terliyor ve elleri kirleniyordu. Orada çalışıyor ve gelip geçen kalabalıkla konuşuyordu. Şimdi Korintoslular onun hakkında, o bir elçi değil, ona bir bakın, o bir çadırcı, o sıradan biri diyorlardı. Dostlarım, evet, sıradan bir insandı Pavlus ama aynı zamanda bir elçiydi. Okumuş bir filozoftu, bir kutsal kitap uzmanıydı. Pavlus herkese benziyordu, hatta bazı insanlar onu küçük görebilirlerdi. Çünkü elleriyle çalışıyordu, bu yüzden ben Pavlus Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum dediğinde kendisinin Rab dünyadayken olduğu gibi olduğunu söylüyor. Sizinle birlikteyken ürkek olan ben diyor. Bakıldığında özel birine benzemiyordu. Önemli biri değildi. Çadır yapan sıradan biriydi. Bu yüzden Korintoslular aramızdayken ürkek ama bize yazdığında cesur ve otoriteyle yazıyor, kim olduğunu sanıyor diyebiliyorlardı. Paulus, Mesih'in alçak gönüllülüğü ve yumuşaklığıyla yazıyor. Rabbimiz, kendini savunmak için sesini yükseltmedi. Rab İsa Mesih kişisel görünüş bakımından çarpıcı değildi. Ve ressamların çizdiği gibi çok farklı bir görünüşü yoktu. Başının üzerinde bir ışıkla gezmiyordu. Alçak gönüllü ve yumuşak huyluydu, yumuşak başlıydı. Ve onun izleyicilerinin özelliği de bu olmalıdır. Alçak gönüllü ve yumuşak. Sevgi, alçak gönüllülük ve yumuşak huyluluk inanlıların rozeti olmalıdır. Bu yüzden Paulus onlara yazıp görünüşe aldanmayın diyor. Paulus bir elçinin otoritesine sahipti. Paulus'un ilahi bir misyonu vardı. Otoriteyle konuşuyordu. Doğaüstü gücün bilincindeydi ve doğaüstü gücü kullanıyordu. Paulus onlara kendisini doğaüstü gücünü kullanmaya mecbur etmemeleri için yalvarıyor. Yanlarına yine alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla gitmek istiyor. Kendisini sadece bedende düşünmemelerini rica ediyor. Günümüzde müjdecinin bir hizmetkarının Rab İsa Mesih'in bir hizmetkarı olduğunu kanıtlamak için bir cübbe giymesi ya da özel bir yaka takması gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yaşamı ve Tanrı sözünü vaaz etmesiyle kanıtlayabileceğine inanıyorum. Korintos'takiler arasında olan yatkınlığı bugün de hala görüyoruz. Tanrı sözünü öğreten kişiyi alçaltmak istiyorlar. Şeytan bu konuda çok zekidir. Şu anda şeytan Tanrı sözüne saldırıyor gözükmüyor. Birçok insan Tanrı sözüyle gerçekten ilgileniyor. Bu yüzden şeytan ne yapıyor? Tanrı sözünü bildiren Tanrı adamının saygınlığına saldırıyor. Böyle içeri giriyor. Adamın itibarını sarsıyor. Aynı şey Paulus'un da başına gelmişti. Vaizin Tanrı sözünü bildirdiği bir kilise biliyorum. Orada ondan hiç hoşlanmayan bazı kilise üyeleri vardı ve kiliseden ayrıldığında adamı çarmıha germeye çalıştılar. Buna karşı size Tanrı sözüne inandıklarını söylerlerdi ve hepsi de koltuklarının altında kocaman kutsal kitaplar taşıyorlardı. Tanrı sözüne gerçekten inanmıyorlar. Hatta Tanrı sözünde neyin yazılı olduğunu bilmiyorlar. Bir vaiz Tanrı sözünü bildirip böylesi bir grubun arzularını yerine getirmediğinde başının dertte olduğuna inanabilirsiniz. Bu şeytanın yöntemidir. Yanınıza geldiğim zaman bizi doğal benliğe göre yaşayanlardan sayan bazılarına karşı takınmak niyetinde olduğum sert tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya zorlamayın beni. İkinci ayet. Paulus onlara çadır yaptığı, elleri kirlendiği ve çalışırken terlediği için kendisini doğal benliğe göre yaşayan biri olarak görmemeleri gerektiğini söylüyor. Kendisini böyle değerlendirmişlerdi. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz. Üçüncü ayet. Doğal benlik için kullanılan Yunanca sözcük sarkstır ve üç değişik şekilde kullanılabilir. Bedenden, sahip olduğumuz fiziksel bedenden, kemiklerimizin üzerindeki etten söz edebilir. Psikolojik zayıflıktan söz edebilir. Sizin ve benim sahip olduğumuz yoz doğadan ve düşmüş doğadan, bencil doğadan söz edebilir. Ruhsal anlamı budur. Yani bu sözcük fiziksel, psikolojik ve ruhsal anlamlarda kullanılabilir. Paulus, doğal benlik sözcüğünü her üç anlamda da kullanır ama en çok eski ademsel, düşmüş doğa anlamında kullanır. İçimde yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor Romalılar 7-18'de. Yoz doğadan söz ediyor. Doğal benliği ruhsal bir anlamda kullanıyor. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz dediğinde beden sözcüğünü ruhsal anlamda kullanıyor. Paulus bedende zayıflıkta yaşadığını söylüyor. Paulus'un Korintos'a bedenin enerjisinde gittiğini sanmıyorum. Savaş ruhsal bir savaştır. Efesoslulara mektubunda çünkü savaşımız insanlara karşı değil. Bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır demişti. Paulus, dualın ilkelerine bağımlı sıradan biri gibi gelmemişti. Paulus, Korintos'a insansal çaba ve enerjinin reklam ve organizasyon yöntemleriyle gitmemişti. Bunun anlamı bunların da yeri olmadığı değildir. Sadece Pavlus'un bunları kullanmadığını söylüyorum. Aktarmalar yapan, sorular soran ve çok güzel konuşma yeteneği olan büyük kişilerden biri değildi. Anti-Nero ya da bir anti-Sezar kampanyasıyla gelmemişti. Korintos'a şehri temizlemek için gitmemişti. Hristiyanların bir kampanya yapma davetiyle gitmemişti. Paulus 1. Korintoslar 2:2'de aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım diyor. Paulus savaş alanının hepsini görebiliyordu. Kazanılacak cennet ve uzak durulacak cehennem vardı. Ruhsal bir savaştaydı ve bu ruhsal savaş içinde ruhsal silahlar gerekiyordu. Çünkü diyor, savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan, tanrısal güce sahip silahlardır. 4. ayet. Bu bir parantez ve Paulus bu ayette silahları saymıyor bile. Ruhsal savaş, ruhsal bir düşmanımız olduğu demektir ve ruhsal düşman için ruhsal silahlar gerekir. Bunlar etkin silahlardır. Günümüzde ihtiyacımız olan ruhsal silahların neler olduğunu söyleyebilir misiniz? İlk silahımız dostum, Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözüne güvenimiz olması gerekir. İkinci silah, kutsal ruhun varlığıdır. Üçüncü silah, duadır. Tanrı'nın sözü, kutsal ruhun varlığı, hayatımızda kutsal ruha yer vermek ve dua. Evet değerli dinleyicilerimiz, bizim ilk silahımız, en önde gelen silahımız Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözüne güvenimiz olması gerekir. Tanrı sözü ruhun kılıcıdır. Paulus Efesoslara şöyle yazıyor. Kurtuluş mihverini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Paulus bu güvenilir kılıcı çekip ona güvendi. Yani Tanrı sözüne güvendi. Bizim de Tanrı sözüne sarılmamız ve ona güvenmemiz gerekir.